Ayrım 9.
Bunun üzerine Mehtap elindeki notu bana uzattı. Notu annem yazmıştı. Yavrularım, yemeğinizi yaptım, karnınızı doyurun. Artık ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Elveda yavrularım yazılıydı kağıtta. Ne yapacağımı şaşırdım. Öylece kala kaldım. Önce bize ufak bir şaka yaptığını düşündüm ama annem hiç böyle şakalar yapmazdı. Gerçek olması ihtimali hiç ama hiç yoktu. Her şey gayet normaldi. Aklıma bin bir türlü kötü şeyler geliyordu. Düşünmek bile istemiyordum. Mehtap da şaşkınlıktan hala okul formasıyla karşımda duruyordu. Büyük bir olasılıkla teyzeme gitmiş olmalıydı. Hemen teyzemi aradık ama telefonu cevap vermiyordu. Mehtap'la hazırlanıp teyzeme gitmek üzere evden ayrıldık. Açlığımı bastırmak için bir iki pastaneden açma aldım. Teyzem yeni evliydi. Evine ya bir ya iki kez gelmiştik. O yüzden evinin bulunduğu yeri tam olarak bilmiyorduk. Sadece evinin yakınlarında bir cami olduğunu biliyorduk. Belki 3 saat ayaklarımıza kara sular inene kadar dolaştık. Caminin adını da bilmiyorduk üstelik. Sorduğumuz insanlar bize hep yanlış camileri tarif ediyorlardı. Geç de olsa benim paraşütlü, köşeli jetonum düştü ve halk pazarından yukarı çıkmamız gerektiğini hatırladım. Ve evi bulduk. Bulduk ama evde kimse yoktu. Komşulara sorduk. Onlar da ablasıyla bir yere gitti dediler. Yüreğimize biraz su serpildi ama yine de pek rahatlayamamıştık. Nereye gitmiş olabileceklerini hiç bilemiyorduk. En sonunda eve dönüp beklemekten başka şansımız olmadığına karar verdik. Tam yola bakan evlerden Şükran ablayla arkadaşlarımı gördüm. Yanlarına gittim. Mehtap da kendi arkadaşlarıydı. Mutfağa oturduk. Bir şeyler içerken olanları anlatıyordum. Bir yandan da gözüm yoldaydı. Yarım saat kadar sonra beklediğimi yani annemi gördüm. Annemi sağ salim görünce içim gerçekten rahatlamıştı. Hemen koşarak yanına gittim. Onu yıllardır görmemiş gibi sarılıp öptüm. Mehtap'la olanları anlattığımızda yaptığı tek şey gülmek oldu. Biz neler oluyor demeden şaka yaptım. Sahiden çok mu merak ettiniz? Vah yavrularım demeye başladı bile. Annemizi bu kadar eğlendirdiğimiz için gülelim mi? Yoksa o kadar yorulduğumuza, zaman kaybettiğimize ağlayalım mı bilemedik. Şaşırdık kaldık. Sonuçta annemize kavuştuk ya. Yazılıdan zayıf alsam da önemli değildi. Önemli olan bu anın belleklerden hiç silinmemesi. Şimdiden günlüklerimize yerini aldı bile. Şimdi bazı kişiler ne var bunda bu kadar korkacak, belki de anneleri şaka yapmış diye düşünebilir. Ama mektuptaki korku ve üzüntü o kadar belirgindi ki bu iki genç kızın çaresizlik içinde koşuşturduklarını görür gibi oluyor insan. Korkuları bir de onların açısından görmeye çalışalım. Öfkenin nedenlerini araştırmalıyız. Bir de öfke var. Çocuğun öfkesini de göstermeye hakkı var. Oysa onun bu duygusunu tamamen düz bir çizgide gördüğümüzden hemen terbiyesizlik olarak alır ve öfkesini ezeriz. Böylece bir süre sonra çocuk öfkesini saklamaya, daha doğrusu içine gömmeye başlar. Bastırılmış öfkenin sağlıksız bir birikim oluşturduğunu söylüyor uzmanlar. Tabii bu demek değil ki çocuk evin içinde burnundan üfleyen bir boğa yavrusu gibi dolanıp ona buna toz vuracak, bizler de boynu bükük duracağız. İster büyük olsun ister çocuk, kimsenin kimseye haksızlık yapmaya, rahatsız etmeye, hakaret etmeye hakkı yok. Bunu en önce kendimiz saygılı davranarak yani örnek olarak öğreteceğiz. Ve yine antenlerimizi açıp duyarlı davranacağız. Patlayan öfke düpedüz terbiyesizlik mi? Eğer böyleyse çocuktan çocuk olup biz de çılgın gibi bağırmaya başlamadan bir yetişkine yaraşır olgunluk ve sükunetle bu davranışının neden kabul edilir olmadığını o anlayana dek anlatmalıyız. Bakın bir gencimiz bu konuda ne öneriyor? Her konuda çocuklarından daha deneyimli olduklarını onların başına kakarak değil tatlı tatlı anlatmalılar. Evet, çok zor ve sabır isteyen bir yaklaşım bu ama bir bağırtıyla işi çözümleyebileceğimizi sanıyorsak yanılıyoruz demektir. Olsa olsa bizim sesimiz çocuğumuzunkinden daha gür çıktığı için onunkini bastırabilmiştir o kadar. Öte yandan çocuk bu bağırışmadan yenik çıktığı dışında pek bir şey anlamamış olduğundan ilk fırsatta aynı terbiyesizliği yineleyecektir. Oysa derin bir nefes alıp ses tonumuzu ayarlayarak ona tane tane bu yaptığının neden kötü ve kabul edilemez olduğunu anlatırsak ve daha da önemlisi onun bunu anlamasını sağlayabilirsek aynı olayın yinelenme oranı büyük ölçüde azalacaktır. Ne demiştik? Antenlerimizi açıp duyarlı olacağız ve sormaya devam edeceğiz. Yoksa bu öfke daha başka nedenlerden mi kaynaklanıyor? Okulda sorunları mı var? Arkadaşlıklarında onu üzen bir şeyler mi var? Yoksa sorun kendisiyle mi ilgili? Büyüme sancılarının getirdiği sıkıntılar sonucu bir öfke mi bu? İşte anlayışlı bir anne baba olmanın sırrı, patlayan öfkenin toz ve dumanı arasında gerçek nedeni araştırmak, olayı hep aynı düz çizgide görme yanılgısına düşmeyip, bazen susarak, bazen konuşarak ona öfkesini yaşama hakkını tanımakta yatar. Gençlik dönemi sorunların, kaygıların, kuşkuların ve bazen de abartılı duyguların yaşandığı bir zaman dilimi. Bu nedenle bazen aşırı tepkiler oluyor. Yaşadıkları dönemin özelliğini göz önünde bulundurursak bunu doğal karşılamak gerek. Bu tür tepkileri adet haline getirmek ne kadar kabul edilemezse tüm tepkileri bastırmak da yanlış olur. Her tepki gösterdiklerinde onları azarlayarak, korkutarak sindirirsek bu duygular onların benliğinde tıkanıp kalır. Sistemlerinden atamazlar. Böylece kocaman adamlar olduklarında içlerinde kalmış korkuyla karışık öfke zamanlı zamansız ortaya çıkar. Aile, iş ve sosyal ilişkilerini zedeler. Oysa öfkesini şimdi bizim yanımızdayken yaşarsa ve biz de ona tepkisini dışarı vurma olanağı tanırsak, içindeki öfkeyi boşaltmış olacak, bastırılmış duyguları olmayacak, sakinleştiğinde de karşılıklı oturup öfkesinin nedenini, davranışını, varsa hatalarını konuşacaktır. Çocuğumuz duygularıyla başa çıkmayı bizim yanımızda öğrenmeli. Bunu şimdi şu yaşında öğrenmesinin bir yararı da genç olduğu için tepkilerinin hoş görülebilmesi, oysa aynı öfkeyi koca bir adam olduğunda gösterse ne olur? Onu hoş görmeyiz. Sinirlerine hakim olmasını bile beceremeyen kaba bir adam deriz onun için. İşte bu nedenle bırakalım çocuklarımız arada sırada tepkilerini bizim yanımızdayken, öğrenebilecek yaştayken bizlere, onları anlayıp yol göstereceklere versinler. Bir de haklı olma hakkı var. Ne garip bir hak diye düşündünüz eminim. Bu da bizleri çocukluğumuzdan bu yana kovalayan başka bir yanılgıdır. Büyüklerin neden dokunulmazlıkları vardır diye gelen yerinde bir sorunun bir ucu da bu noktaya değiyor. Hep anne babalar haklıdır ve hata yapmazlar. Hep öğretmenler haklıdır ve hata yapmazlar. Hep liderler haklıdır ve asla hatalarını kabul etmezler. Çocuklar ve gençlerse hiçbir zaman haklı değildirler. Ve hataları hep onlar yaparlar. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz anne babalar o kadar çok konuşuruz ki, böyle olunca da günün birinde haklı çıkarırız ve o an büyük bir zafer çığlığı atarak gördünüz mü deriz, haklıymışım, benim dediğim çıktı işte. Hırkanı giy sonra üşürsün, çok dondurma yeme karnın ağrır, vaktinde kalk yoksa okula geç kalırsın. Haksız mıyız? Elbette haklıyız. Hırka giyilmezse üşünür, çok dondurma yenirse karın ağrır ve vaktinde kalkılmazsa bal gibi okula geç kalınır ve bu uyarıları yapmak da bizim sevimsiz görevimiz. Ama şöyle bir ayrıntı var. Haklıyız da her zaman haklı değiliz. Bazen de çocuklarımız haklı. İşte o zaman da onların gördün mü ben haklıymışım deme haklarına saygı göstermeliyiz. Örneğin, bana hem kazağımı hem hırkamı giymemi söylemiştin, oysa sadece hırkamı giydim ve üşümedim. Demek ki benim dediğim gibi bir tek hırka yeterliymiş demelerine bozulmamalıyız. Onların da haklı olduklarını görmeye ihtiyaçları var. Bir konuda gerçekten haklı olup, bunu dile getirebilme ve karşısındakine kabul ettirme özgüven egzersizlerinden biridir. Bunu eğer haklılarsa çocuklarımıza çok görmeyelim. Düz bir çizgide bakıp saygısızlık olarak da kabul etmeyelim. Hem bunun saygısızlıkla ne ilgisi var? Biz bir fikir öne sürüyoruz diyelim. Onlar tersini ve onlar haklı çıkıyor. Burada gocunacak, irkilecek ya da saygısızlık olarak alınacak bir şey yok. Bu kadarcık bir olgunluğumuz da olsun artık. Bakın eleştiri konusunda bir gencimiz ne yazmış? Çocuklarının onlara yönelik eleştirilerini duyunca günlerce surat etmemeliler. Öyle ya, bizler de onları eleştirmiyor muyuz? Bir diğeri ise şöyle diyor. Keşke anneme, ama sen de öyle yaptın dediğimde, benimle yarışmasan olmaz demese. Bir mektuptan alıntılar. Niçin biz sinirlenince oyunda, işte ya da başka bir koşulda, sinirlenmenin yeri olmadığı hakkında konuşmalar yaparlar da, kendileri sinirlenince binbir bahane bulurlar. Niçin? Odanın ışığını açık bırakarak çıktığımızda bizim hemen döneceğimizi kabullenmezler ama bunu kendileri yaptığında ışık 20 dakikadır açık olsa bile 2 saniyede döneceklerini söylerler. Niçin? Devamlı aynı öğütleri ezberlemişçesine sıralarlar diyor bu genç kızımız ve hemen ekliyor haksızlık etmemek için. Biraz da iyi yanlarını sayayım. Bir işe girişeceğimde moral verici sözler söylemeleri ve bize kızdıktan sonra gelip özür dilemeleri çok güzel. Çok heveslendiğimiz bir işi başaramayınca kırmak yerine moral vermeleri de çok güzel ve ben onları her şeye rağmen çok çok seviyorum. İnanın tüm mektuplar bu tür sevgi sözcükleriyle sona eriyor. Mektuplarda dikkatimi çeken bir diğer ortak noktaysa, eleştirilerini yaptıktan sonra haksızlık etmemek istercesine kendileri için yapılanları sıralıyor, anne ve babalarını çok sevdiklerini ve sevildiklerini özellikle belirterek yazdıklarını bağlıyorlar. Bu çok güzel bir tavır. Bu adil olmak, haksever olmak. Ve aramızda şu olabilir, bu olabilir ama haklarını ve yaptıklarını da teslim etmek gerek dercesine bir davranış içindeler. Böyle haksever gençlere bizim de aynı biçimde yaklaşmamız gerek. Lütfen bırakalım artık şu övgüler yağdırırsam şımarır tarzındaki aşınmış, otoyola yakışan, düşünmüş biçimlerini ve kendi kafamızda düşünüp, hatta daha da güzeli çocuklarımız ve gençlerimizle oturup konuşup, o kendine özgü engebeli ama güzelliklerle dolu dar politikamızda yol açalım. Ve bu arada çocuklarımıza haklı oldukları zaman haklı olduklarını teslim etmekten korkmayalım. Hiç korkmayalım. Çünkü bunu onlara söyledik diye onlar şımarmazlar. Ne şımarırlar ne de bize saygılarını yitirirler. Tam tersine bize daha çok saygı duyarlar. Ve aslında bizim istediğimiz saygı bu tür olmalı. Önümüzde el pençe divan durup her dediğimize boyun eğen kul misali bir saygı biçimi değil, düşünen, kendi kafasıyla karar verip bunu bizimle saygılı bir üslupla tartışabilen bir anlayış olmalıdır aramızda. Birbirinin düşüncelerine saygılı iki eşit insan, iki dost ilişkisine dayalı, şekilde değil, kafada ve gönülde oluşmuş bir saygı kavramı olmalı bizim, önce öğretip sonra da onlardan bekleyeceğimiz. Zaten çocuklarımız da bu anlayışa ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu tüm mektuplarda buldum. Bir tane bile ters düşünen yoktu. Karar verme özgürlüğü. Çocuklarımıza bu özgürlüğü tanıdığımızda, onun düşünen, seçen ve sonunda karar verebilen bir insan olarak yetişeceğinin farkında mıyız acaba? Buradaki önemli ayrıntıysa, pek çok hak ve özgürlükte olduğu gibi karar verme özgürlüğünün de gelişebilmesi için bunu çocuğumuza olabildiğince erken vermemizdir. Küçük bir çocukken oyuncağını, yiyeceği dondurmanın cinsini, uçurtmasının rengini seçmeyi ona bırakırsak, bizim denetimimizde karar vermeyi öğrenecektir. Ve bunu ne kadar sık yapmasına izin verirsek, o da giderek daha çabuk karar alabilen bir insan olacaktır. Düşünüp seçme işlemini kendi başına yaptığında deneyim de edinecektir. Hatalarından çok şey öğrenecektir. Çünkü bunlar onun kendi yanlışları olacaktır. Bizler elbette yardımcı olmalıyız ama bunu ona seçenekler sunarak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatarak yapmalıyız. Diyelim kışlık giysi almaya çıktık. Çocuğumuzsa ille de çiçekli mayo istiyor. Ona yazın sona erdiğini, havalar soğuduğu için sıcak tutacak giysileri giyme zamanının geldiğini, çiçekli mayoyu gelecek yaza alabileceğimizi ama şimdi güzel ve şık bir kışlık seçmemiz gerektiğini sabırla anlatmalıyız. Sonra da kışlık giysinin seçimini ona bırakmalıyız. Giysilerini, oyuncaklarını ve onu ilgilendiren ufak tefek pek çok şeyi işin uzamaması için biz seçiverirsek, çocuğumuz büyüdüğünde karar almakta zorlanan, sıradan bir alışverişte bile yardım arayan biri olup çıkacaktır. Bunlar çok küçük kararlar gibi görünebilir. Ama onun neyi sevip sevmediği, neyi beğenip beğenmediğini, bir başka deyişle kendi zevkini tanımasını, bu arada da kendisi hakkında bir şeyler öğrenebilmesini sağlar. Kararlarını alırken kişiliğiyle de tanışıyordur bir yerde. Her karar veriş onu özgüveni olan kişiliğe bir parça daha yaklaştıracaktır. Ve kendi istediğini seçememe konusunda bir mektup. Örnek önemsiz gibi görünse de unutmayalım, bizim şu yaşlarımızda önemsiz olabilir ama ya o yaşlar için? Keşke annem onun bir parçası olmama karşın farklı bir kişiliğim olduğu fikrini kabullenebilseydi. Size sudan gelebilecek ama benim için çok önemli bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Annem uzun saçı sever. Eskiden beri uzun saçlı bir kızı olsun istermiş ve olmuş. Gerçekten de annemin sayesinde saçlarım hiç omuzlarımdan yukarı çıkmadı. Bakımını da bizzat üstlenmiş durumda. Bense kısa saça hasret yaşıyorum. Belki uzun saçı ben de seviyorum ama aradaki farkı anlamam için fırsat vermiyor bana. İşte bu noktada bir kişilik çatışması var. Ona göre ben onun kızıyım, o uzun saçı seviyor, öyleyse ben de sevmeliyim. Ne mantık? Şimdi belki de bu kadar kocaman kocaman ilkelerin küçük bir çocuğun narin omuzlarında ne işi var diye düşünüyorsunuzdur. Pek çoğumuzun yanılgısı bu tür ilkelerin onlara büyüyüp de aklı erdiğinde öğretileceğidir. Oysa çocuğumuzun kişiliğinin temel ilkelerle bütünleşmesini, o ilkeleri özümlemesini istiyorsak söyleyerek değil, onun olayları yaşayarak öğrenmesini sağlamalıyız. Bu ayrıntının farkında olur ve zihnimizin gerisinde çocuğumuza öğretmemiz gereken temel ilkeleri bulundurursak, gündelik hayat içinde yaşanan minik minik olaylardan yararlanıp temel ilkelerin özünü anlamasına yardımcı olabiliriz. Hiçbir şeyin öğretilmediği bir çocukluk döneminden sonra kof sözlerden oluşan öğütlerle bu tür ilkeleri benimsetemeyiz onlara. Doğada da bu böyledir. Her şeyin bir zamanı var. Sağlıklı bir ağaç yetiştirmek istiyorsak önce körpü bir fidan bulacağız. Sonra da onu mevsiminde dikeceğiz. Kartlaşmış ve mevsimsiz dikilmiş bir fidan değil sağlıklı bir ağaç olmak çoğu kez tutmayacaktır bile. İşte aynı nedenlerle bu kavramları çocuklarımıza onlar küçükken gündelik yaşamın içindeki örnekleri kullanarak anlatmalı, benimsetmeliyiz. Böylece genç birer insan olduklarında artık öğütlere ihtiyaçları kalmamış, temel ilkelerle dolanmış kişilikler olarak ortaya çıkacaklardır. Ne demiştik? Kavramlar yaşanarak öğreniliyor. Tabii ki 2 yaşındaki çocuğu karşımıza alıp ne olacak bu dünyanın hali? Bu çevre felaketleri diyecek halimiz yok. Ama yere portakal kabuklarını attığı zaman minik ve tombul eline bir tokat aşk edip şimdi polis amca seni bir güzel dövsün de gör demek yerine birisi bu kabukları senin odana atsa hoşuna gider mi? Bu sokak da tıpkı evimiz gibi. Senin odan gibi, bizim. Biz burada yürüyoruz, sen oynuyorsun, baban işe gidip geliyor. Onun için sokağımızı da tıpkı evimizmiş gibi temiz tutmalı ve portakal kabuklarını da ait oldukları yere, yani çöp sepetine atmalıyız şeklinde açıklarsak, sorumluluk ve çevre bilincinin ilk tohumlarını atmaya başladık demektir. Temel ilkelerden dürüstlük ve doğru sözlülük konusunda yapabileceklerimizin başında bizlerin onlara iyi birer örnek olmamız geliyor. Çocuğumuza ne kadar dürüst ol, sakın yalan söyleme dersek diyelim, eğer ''Ay Şaziyeciğim, elbisen ne kadar şık, bayıldım bayıldım'' deyip ertesi gün telefonda ''Şaziye'yi gördün mü? Ay o ne kılıktı öyle. Hele de koca poposunun üstüne oturttuğu o fiyonga ne demeli?'' diye insanların yüzüne gülüp arkalarından konuşuyorsak, yalanlarımızın beyaz olduğu bahanesine sığınıp bol bol yalan söylüyorsak, küçük çocuğumuzun fena halde kafası karışacak, dürüstlük ve doğru sözlülük ilkesini benimseyemeyecektir. Unutmayalım ki çocuklar öğütleri değil gördüklerini uygularlar. Konuyla ilgili çarpıcı bir örneğe bir veli toplantısında tanık olmuştum. O sırada okulda bir ağabeyler sorunu yaşanıyordu. Son sınıflarda bazı ağabeyler küçük sınıflardaki öğrencileri korkutuyor ve kendilerine hizmet ettiriyorlardı. Git bana bir kola al, çantamı getir, koş karşıdan bana bir sandviç al gibi emirlerle küçükleri resmen kullanıyorlardı. Tartışılan konu buydu. Veliler şikayetçiydiler ve okul idaresini şiddetle eleştiriyorlardı. Bir veli kalkmış konuşuyordu. Biz çocuklarımızı buraya iyi bir öğrenim ve terbiye alsınlar diye yolladık. Oysa son sınıfların küçüklere davranışına bir bakın. Nerede okul yöneticileri? Neden cevap verilmiyor? Neden çocuklar bahçedeyken başlarında bir muavin yok? Veli yerine oturunca okul müdürü söz aldı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yıllarını bu mesleğe vermiş, binlerce genç yetiştirmiş, deneyimli bir eğitimciydi. Sizler burada işin yüzeysel boyutunu konuşuyorsunuz ve diyorsunuz ki, sınıflarda öğretmenler var ve bu delikanlılar o nedenle buyurganlık yapamıyor. Onun için bahçede de gözetim altında olsunlar, muavinler onları denetlesinler, böylelikle küçüklere buyurganlık edemesinler. İşin yüzeysel boyutu böyle. Bense işin asıl boyutunu konuşmak istiyorum. Elbette Okul kurallarına karşı gelenler cezalandırılırlar. Bu açıdan içiniz rahat olsun. Ama bir velimiz çocuğunu okula iyi bir öğrenim ve terbiye alması için yolladığını söyledi. Önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Burası bir öğrenim yeridir. İyi bir terbiyenin verildiği yerse çocuğun kendi evidir. Biz sizin çocuklarınızı sizler için terbiye edemeyiz. Görevimiz bu değil. Burası bir lise. Biz burada bilgi ve beceri veririz. Kurallara uymalarını öğretiriz, o kadar. Terbiye ise evde verilir. Evde sizler nasıl davranıyorsanız, çocuğunuz da okulda öyle davranacaktır. Ağabeyler küçüklere buyruklar yağdırıyorlar. Lütfen bir an durup düşünün. Neden? Çünkü evde sizler bir bardak suyu bile eşinizden istiyorsunuz. Eşinizi kendinize hizmet ettiriyorsunuz. Kalkıp kendi işinizi kendiniz yapmıyorsunuz. Karınıza buyuruyorsunuz. Çocuklarınız bu davranış biçimini görerek büyüyorlar ve doğal olarak da onlar da kendi işlerini kendileri yapacaklarına daha küçüklere buyuruyorlar. Çünkü evlerinde böyle gördüler. Mesela bahçede başlarına muavin dikmek değil. Mesela evde bu saygının öğretilmesi. Ben bugüne dek bir tek kez bile karıma kalk bana bir bardak su getir dememişimdir. Kalkıp kendi suyumu kendim almışımdır. Çünkü böyle bir hizmeti ondan isteme hakkını kendimde görmem. Ona olan saygım nedeniyle görmem dedi ve yerine oturdu. Hele de o yıllarda bizim toplumumuz için oldukça ileri sayılabilecek bir konuşma salonun gürültüye boğulmasına neden oldu. Ama pek çoğumuzun durup bir kez daha düşünmesini ve konuya bir de bu açıdan bakmasını sağlayabilmişti müdürümüz. Çocuklarımızın dürüst ve doğru sözlü olmalarını istiyorsak, dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli noktada onları korkutmamak. Dayakla, azarla ya da utanca boğarak yüreklerine korku salmamalıyız. Tam tersine onlara karşı öylesine bir tavrımız olmalı ki yaptıkları her şeyi kötü de olsa gelip bize anlatmalılar. Onlara bu güven ve cesareti verebilmeliyiz. İşte bu güven ve cesaret de yine küçük yaşlarda verilir, yıllar sonra değil. Diyelim çocuk oynarken oyuncağını kırdı ve üzgün gözlerle gelip size gösterdi. 1. Yine mi kırdın oyuncağını? Adam gibi oynamasını öğrenemedin gitti. Akşam baban gelince söyleyeceğim, artık sana oyuncak moyuncak almasın demek var. 1. De gelip bana bunu söylediğin için memnun oldum. Doğruyu söylediğin, benden saklamadığın için seninle gurur duyuyorum. Ama bir daha sefere dikkatli ol demek var. İşte böyle davranan bir anne ya da baba çocuğunu doğru sözlü olmaya yönlendirebilecektir. İnsan sevgisi, adaletli olmak ve vicdan da bu yaşlarda öğretilmeli. Daha önce de konuştuğumuz gibi onu koşulsuz ve bilinçli bir biçimde seversek çocuğumuz da insanlara açık, insanları seven, merhamet duygusu gelişmiş bir kişilik sergileyecektir. Tıpkı saygı görenin saygılı olduğu gibi sevgi alanda sevgi verebilir.